Ayrım 34.
Atilla İlhan Mustafa Kemal'den bol bol alıntı yapıyor. Hüsnü Faik düşünürken araya Mustafa Kemal giriyor. Mahmut düşünürken araya Mustafa Kemal giriyor. Ve Kurtlar Sofrası yer yer Atatürkçülük konusunda bir el kitabı haline geliyor. Ama Atilla İlhan sonunda ölçüyü iyice kaçırıyor. Ümid'in babasından korkusunu anlatırken şöyle diyor. Korku biraz da çaresizlik, engellere yenilmek. Bu cümlenin hemen arkasından Mustafa Kemal'den bir alıntı. Ben bir işte nasıl muvaffak olacağımı düşünmem. O işe neler mani olur diye düşünürüm. Engelleri kaldırdım mı iş kendi kendine yürür. Ve bu cümleden sonra şu cümle. İşte böyle ümit, sen de engelleri kaldıracaksın. İş kendi kendine yürüyecek. Sayfa 486. Mustafa Kemal'den ekonomik, toplumsal, siyasal konularda alıntı yapmak belki açıklanabilir ama Ümit'in kişisel sorunları içinde Mustafa Kemal'e başvurmak, İnsan gazetelerdeki Gönül Abla sütunlarını anımsıyor da doğrusu gülünç geliyor. Atilla İlhan'ın ciddiliği konusunda kuşkuya düşürüyor. Kurtlar Sofrası iş çevrelerini. Keleşoğlu, Seyit Sabri, Asım Taga ve benzeri. Basını, Mahmut, Hüsnü Faik, Ragıp, İrfan ve benzeri. Eğlence yaşamını, sinema çevreleri, Aygır Kazım'ın barı ve benzeri. Kanun dışı insanları, lümpenleri, politikacıları, değişik çevrelerden değişik kadınları anlatıyor. Bu kadar çok kişili az roman vardır edebiyatımızda. Ne var ki Atilla İlhan'ın amacı kişileri anlatmak değil, kafasında tasarladığı şemaları somutlaştırmak için kişileri araç olarak kullanmak. Bunun için de anlattığı kişiler bir türlü ete kemiğe bürünemiyorlar. Yapay çevrelerin psikolojik gerçeklikten yoksun kişileri olarak kalıyorlar. Türkiye gerçeklerini anlatmak isteyen Atilla İlhan'ın kişileri, Türk insanı olup olmadıkları şüpheli insanlar olmaktan öte gidemiyor. Atilla İlhan'ın kişileri kendilerini canlı kılacak ayrıntılardan yoksun. Gerçek yaşamdan çıkıp gelmedikleri belli. Atilla İlhan'ın kişilerini kendi yaşlarına başlarına, kendi düzeylerine göre konuşturacağı yerde hep kendi gibi konuşturması da bu kişilerin yapaylıklarını artıran bir öğe. Atilla İlhan'ın fiyakalı benzetmelere düşkünlüğü malumdur. Bir örnek. Duvara çarpıp tuz parça dağılan bir sürahinin zil zurna gülüşü. Gece it gibi soluyordu. Camlardaki köpekler gibi havlayan bir sürü yıldız. Bunlar da roman kişilerinin konuşmaları. İşte kendini döviz kaçakçılığından emekliye ayıran İbrahim. Yağmuru odadan kovabilmek için bir müzik lazım. Ya da bakışları kırlangıç kırlangıç dağılan. İşte şoför Haygaz. Sağımızda ıslak bir İstanbul. İşte Seyit Sabri'nin adamı Oktay. Kendine itiraz etmiş bir adama benzemiyor musun? İşte karı parasıyla yaşayan, okuması yazması kıt, parlak Bekir. İstanbul ellerini kulaklarına kaldırıp sabah ezanları, yatsı ezanları okur. Ya da kansız, içi geçmiş bir yağmur yağıyordu. İşte ümit. Dükkanın eskimiş soba sıcaklığı. Fena halde Leman'da iyice ortaya çıkan cinsel sapıklıkların küçük örneklerini Kurtlar Sofrası'nda bulmak mümkün. Uzun saçlı arkadaşı Raki ile Turgut'u dudak dudağa buluyorum. Sayfa 181. Andoniçayı ve sevgilisi Rum kızını yatağında darmadağınık bir heyecan ve hırs dumanı arasında yakaladı. Sayfa 189. İnsanları kadın erkek diye kesin çizgilerle ayırmak niye? Sersemce bulmuyor musun? Her kadının kendisini erkek, her erkeğin kendisini kadın hissettiği olmaz mı? Olur pekala. Sayfa 267. Kurtlar Sofrası'nda sayısız tip, sayısız sorun var. Ama bu tiplerin hiçbiri Halis Ziya Uşaklıgil'in o ünlü mektubundaki söyleyişle, özel ve kişisel bir hayat ile yaşamıyorlar. Bunun içinde Kurtlar Sofrası insanların değil doğruluğu tartışılabilir fikirlerin kol gezdiği bir roman olup çıkıyor sonunda. Daha doğru bir deyişle roman olamıyor. Çünkü Atilla İlhan roman işçiliğini küçümsüyor. Öğretmen yazar olmak istiyor. Okura bir şeyler öğretecek, okuru eğitecek, bilinçlendirecek, memleket sorunlarına çözüm getirecek. Bireyi çıkış noktası olarak almadıkça, toplumsal durumları tipik bireylerin kişiliğinde somutlaştırmadıkça, romanda bunları gerçekleştirmenin olanağı yok. Bunun içindir ki Kurtlar Sofrası Türk romanına katkısı olmayan bir emek ürünü olarak kalıyor. Bu memleketten olup olmadıkları şüpheli bir yığın kuklanın boy gösterdiği beyhude 714 sayfa. Bıçağın Ucu. Atilla İlhan Bıçağın Ucu'nda 1960 yılının Ocak-Mayıs aylarındaki gelişmelerini anlatarak, Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin çözümlemelerini yaparak, Türkiye'nin 27 Mayıs'a nasıl geldiğini açıklamaya çalışıyor. Türkiye'nin kurtuluş yolu için çözümler arıyor. Ne var ki romanın büyük bir bölümü bu oluşumun dışında kaldığını söylediği solculara, eski tüfeklere yönelik eleştirilerle dolu. Atilla İlhan bu eleştiriyi yergiye dönüştürmesini sağlayacak biçimde seçmiş tiplerini. Halim 40 yaşında ama iktisat fakültesiyle ilişkisini hala kesmemiş bir solcu aktör. 10 yıl kadar önce Hamlet'te Horatio'yu oynamış. Çalıştığı gazeteden atılınca dublajda çalışarak ya da bir filmde oynayarak rol bulunca geçiniyor. Aklı fikri babasından kalacak mirasta. Moruk cartayı çeker çekmez Suat'la benim kendimize yaraşan bir hayatımız olacak. Mercedes, spor araba, naylon gömlekler, İtalyan kravatları, İngiliz kumaşından elbise. Bilgi Yayın Evi, 1978, sayfa 30. Babasının iyi olduğunu, yıllarca yaşayacağını öğrenince ne olur? İlk satırı okur okumaz kafama bir dağ yıkıldı sanki. Sayfa 145. Halim, bireyciliğine araç olsun diye seçmiş sosyalistliği. İnançlarından şüpheli. Ağabeyi ile Demokrat Parti milletvekili eski Turancı. Konuştuktan sonra, acaba onlar mı haklı, acaba ben mi yanılıyorum diye sorar kendi kendine. Tipik bir zayıf kişi, toplumdan kopmuş, alabildiğine bencil. Suat Halim'in karısı, ailesiyle arası açık, sayfa 340 olduğu için harekete katılmış. Kendimi kirli bir uğursuzluğa bulaşmış sayıyor, soylu bir eylemin ateşiyle bundan kurtulmak istiyordum. Sayfa 342 der. Devrimciliği tükenmiş, cinsel kaymalarını ve bunalımlarını sergileyen Fransız romancılarını okuyor. Seviciliğe doğru yol almakta. Annesini Nadejda ile sevişirken görür. Sayfa 310. Sonra ana kızı arasında geçen olay. O ara ne olduysa oldu. Bir ömür boyu artık hiçbir şekilde düzeltilemeyecek yanlışı yaşadılar. Bir an ama kısa, çok kısa bir an. Hayrun'un dudaklarını ağzının üstünde duydu Suat. Sayfa 313. Ne analar varmış demeyin. Atilla İlhan bu. Suat 379. sayfada Raşel'le öpüşür. Ve hayatında ilk defa cinsel zevkin ne olduğunu, içten atılımını ve gizli gücünü anlıyor. Sayfa 380. Atilla İlhan fena halde Leman'ı da bu romanında müjdeliyor. Raşel Suat'a bir kitap uzatır. Ve hiç böyle kitap okumadınız. Madoş, eminim. Korkunç bir eser, korkunç işin garibi. İnsanı bu yanı sarıyor. Yeni evli genç kadın kayınvalidesine tutuluyor. Düşünsenize bir kere der. Sayfa 34. Galip işçi sınıfıymış. Bok yesin işçi sınıfı. Tiksiniyorum be ondan. Sayfa 108. Diyen bir eski solcu. Her şey bizim dışımızda geçiyor. Sayfa 331. Der. Budalalığın ta kendisi. Baştan aşağı saçma. Olumlu hiçbir sonuç alamayacağız. Dediği halde aktörler sendikası kurmaya kalkışır. Vazgeç bu sevdadan diyen Halime verdiği cevap şudur. 50 yıla yaklaşan hayatımdan gururumu ve haysiyetimi kurtarabilmek için güvendiğim tek şey o senin vazgeç dediğin siyasi aksiyon. Sayfa 33. Ardından Atilla İlhan Galibe hemen şu açıklamayı yaptırır. Hoş, bir boka yaramıyor ya. Sol kişiler böyle ya sol örgütler? Sol hareketler tarihimize 167'ler tevkifatı olarak geçen Türkiye Komünist Partisi 1951 tevkifatı için Atilla İlhan şunları söylüyor. Halim o zamana kadar ağızdan duyup destanlaştırarak göz önünde büyüttüğü adamları yakından tanıdı. Daha doğrusu yakından tanımak felaketine uğradı. Ne solcu, herhangi bir aydından ne daha fazla bilgileri vardı, ne de bildikleri katı ve kaba boğma ezberciliğinden öte bir yanı. Oysa gördüğüm lağım ve leş kokuları salıveren yılanlı bir çukurdu. Bir sürü engerek, komuta düğmesinin başında yalnız kalabilmek için birbirlerini sokup öldürüyor, acımadan zehirliyordu. Sayfa 465-467. Parti böyle ya, sol gençlik örgütü, Atilla İlhan sık sık İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği'nin sözünü ediyor. Derneğin en zeki, en gözü pek militanlarından sayılan Suat'ın eleştirip batırmadığı şey yoktu. Kadınlar köleydi, erkekler gereksiz ve burnu büyük, üniversite rezil. Sayfa 285. Dernekte biri öfkeyle Suat'a bağırır. İhanet, işçi hareketinin geleceğini düşünmemek. Senin gibilerini orada ne yapıyorlar biliyor musun? Kurşuna diziyorlar, kurşuna. Sayfa 343. Burada eleştirmen olarak değil ama eski bir dernek üyesi olarak söze karışmam gerekiyor. Bir süre yönetici olarak da çalıştığım, bunun içinde 1951 baharında derneğin bütün kurucuları ve yöneticileriyle birlikte Sultanahmet Hapishanesi'ni boylamıştım. Dernekte ne Atilla İlhan'ın anlattığı tipler vardı ne de öylesi konuşmalar. Atilla İlhan öfkesinin ve kininin etkisiyle işi göz göre göre gerçekleri tahrif etmeye kadar vardırıyor. Romanının 417. sayfasında Çiçek Palas toplantısını düzenleyenlerin hüküm giydiklerini söylüyor. Yok böyle bir şey. Çiçek Palas toplantısı dolayısıyla 8 kişi tutuklanmıştı. Bunlardan 7'si İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği üyesiydi. Enver Cenap, Zekai, Vecdi, Veysel, Nuran ve Gönül. Bir de dernek üyesi olmayan Şehnaz. Bunların hepsi beraat etmiştir. Hiçbir dernekli Çiçek Palas toplantısı dolayısıyla hüküm giymemiştir. Atilla İlhan hiç mi hiç söz etmiyor işe yarar bir solcudan. Felsefe öğretmeni Doğan Bey'i övüyor ama hemen misafirlerini yeriyor. Sonra gözaltına alınınca neden uyarmadılar hiç diye onu da suçluyor ve romanın sonunda Doğan Bey'den öcünü alıyor. Başında eski püskü fötr şapkası, ağzında kirli ve kalın piposuyla deli deli bakan bir sakallı gördü. Sayfa 512. Evet, Doğan Bey delirmiştir ve ortada işe yarar tek solcu kalmamıştır. Atilla İlhan bıçağın ucunda Demokrat Parti iktidarının 27 Mayıs'a doğru sürüklenişini gözler önüne seriyor. Ama yalnız iç koşulları göz önünde tutarak. DP'nin eleştirisi genellikle ya eski Kuvayi Milliyeci emekli albay Ferid'in ya da neo Kemalist Yüzbaşı Demir'in ağzından yapılıyor. Albay Ferid'in eleştirileri genellikle şöyle. Seçimlerde mücadelenin Atatürkçü cenahlarda münhasıran Atatürkçü prensiplerle yapılması icap ederken ne yaptı bunlar? Nerede mürteci buldularsa teşvik ettiler. Kur'an kursları açtılar. Kemal Paşa'nın inkılaplarına sünger çektiler. Sayfa 50. Türkiye devrimci ve laik bir ülke olmuştu. Halbuki bugün aç radyoyu dinle. İki günde bir ezan. Kur'an ve Mevlid. Bu kadarı fazla kaçmıyor mu biraz? Anadolu'da okul yapmayı bıraktılar, cami yapıyorlar. Sayfa 235-236. Önemli gelişmeleri Atilla İlhan açıklıyor. Hep aynı oyun. Siyasal baskı, özellikle iş çevrelerinde öyle ağırlaşıyor. O derece tehlikeli bir hal alıyor ki, muhalif iş adamları batmayıp işlerini yürütebilmenin çaresini istifa etmekte. Muhalefet partilerinden FN görüyorlar. Yoksa ya vergi biniyor sırtlarına ya da döviz tahsisleri kesiliyor. Sayfa 255-256. Enflasyon gün geçtikçe ağırlaşan koşullarıyla bastırdıkça Menderes gerici kanada doğru eğiliyor. Açıktan açığa muhalefetsiz bir demokrasiden yana olduklarını savunanları kendilerinden yana olmayan herkesi komünistlikle suçlayanları tutuyordu. Sayfa 269. Yüzbaşı Demir'in eleştirileri Albay Ferid'inkiler gibi yüzeysel değil. Ama o da Menderes ve takımı 10 yıldır iktidardaysalar neye borçlular bunu? Diktaya, siyasal baskıya karşı kendilerini özgürlük ve demokrasi şampiyonları olarak yutturmalarına değil mi? Sayfa 257. Derken DP iktidarının ilk yıllarında gerçekleştirilen ekonomik kalkınmayı ve halkın belirli bir ölçüde bundan yararlanmış olması gerçeğini göremiyor. İşçileri, aydınları, gençliği bir kalemde harcıyor. 256. sayfada Mart ayında gençliğe sinemayla futbol yetiyor diyen Yüzbaşı Demir, bir ay sonra Nisan ayında 403. sayfada benim görüşüm basında gençlikte sonuna kadar gidecek der. Atilla İlhan, Yüzbaşı Demir'in ağzından CHP'nin eleştirisini yaptıktan sonra çözüm yolunu da gösteriyor. Önce Menderes'in kişisel diktasını önlemek lazım. Bu önlendi mi? Önlendi. Devrim tarih içindeki gerçek yerine oturtulacak, en ileri sonuçlarına kadar geliştirilecek. Ama nasıl? Kimlerle? Çözülmesi gerekli olan sorun bu. Şimdilik çözümünü bilmiyoruz ama kim bilir belki bilenler vardır. Sayfa 261-262. Romanın sonlarına doğru Demir'in bilenlerle birlikte olduğunu okuruz. Tahkikat komisyonu, gazetelere baskılar, Uşak olayları, 28 Nisan olayları. Eski solcuları öğrenci hareketlerine bile karıştırmazlar. Gelmeyin, sizi istemiyoruz derler. Ve Atilla İlhan eski solculardan öcünü almak isteğini yenemez. Galibe, biz hareketin eskileri hapı yuttuk dedirtir. Geleceğe bak, geleceğe. Gelecek bizim diyen halime karşı bir başka eski solcuyu çıkarır. Ali İhsan. Yanlışsın, temelinden yanlışsın. Gelecek de bizim değil, kardeş, gelecekteki yerimizi de yitirdik der. Sayfa 491. Bıçağın ucunun başlıca özelliği budur. Türkçe'de yazılmış en antikomünist roman olmak. Ve roman silahlı kuvvetlerin radyodan okunan bildirisiyle biter. Silahlı kuvvetlerimiz 27 Mayıs saat 3'ten itibaren idareyi ele almıştır. Sayfa 526. Atilla İlhan 27 Mayıs hareketinin dış koşullarını Yaraya Tuz Basmak adlı romanında açıklar. Sisteme sadık olmayanlara hakkı hayat yoktur. İran'da Musaddık neden devrildiyse Türkiye'de Menderes ondan devrildi. Laftan anlamaz sadece bir iktidar. Sistemin menfaatlerini kale almıyor. Küstahlığı Rusya ile flörte kadar vardırıyor. Ona ciddi bir ders lazımdı, verildi. Şimdi takviyeli demokrasiye dönülecek. Biri öbürünün freni, iki meclisi bir demokrasi. Ananevi bürokrasinin mürakabesi altında. Sayfa 514-515. Bunları ünlü solcu Ahmet Ziya söylüyor. Şunlar da Yüzbaşı Demir'in düşündükleri. Harp ediyorum, başkasının harbi. Kore Savaşı, FN. İhtilal yapıyorum, başkasının yararına. Kendi yarama tuz basayım derken başkasının yarasına tuz oluyorum. Sayfa 528. Bıçağın ucu da Kurtlar Sofrası'nın roman yanılgılarını taşıyor. Bütün tipler Atilla İlhan'ın fikirlerini iletmek için birer araç. Atilla İlhan onları somutlaştırabilmek için ayrıntı bile denemeyecek kolaylıklarla yetinmiş. Halim hep kibritlerini kaybeder. Galip hep saçlarını otlar. Ferit Bey hep gürültücüdür. Hep meyve kurusu yer. Hep kocaman bir mendille sümkürür. Halim belki de yaşamının tek eylemini yapar. Bir kulüpte polis Korkut'un başına şişeyi indirir. Sonra polise yakalanmamak için kaçar oradan. Galatasaray kavşağında yüksek sesle atıp tutarken gene miras meselesini düşünür. Kuvayi Milliyeci emekli Albay Ferit, Yüzbaşı Demir'in bir konuşması üzerine bütün düşüncelerinden şüphe eder. Dediklerin doğruysa şu son 20 yıllık hayatımı al götür kubura at der. Anlat Şahin'im, ne biliyorsan anlat. Biz eşek kafalılar güzelim inkılabımızı neden piç etmişiz, neden maksadı aslisine ulaştıramamışız der. Türkiye'de bir albayın bir yüzbaşıya böyle bir şey söyleyebileceğini düşünse düşünse ancak Atilla İlhan düşünebilir. Suat ilk kez gördüğü Ümit'le o dakika konuşur ve hemen şu yargıya varır. Birbirleriyle pekala çelişik göründüğü halde ne kişisel çetrefilliklerine set çekmiş, ne siyasal ve toplumsal fikirlerinden vazgeçmiş, hepsini başarılı ve kendine özgü bir biçimde toparlayarak Suat'ın başaramadığını başarmıştır. Sayfa 353. Örnekleri artırmak mümkün ama bu kadarı bile Atilla İlhan'ın tiplerinin neden bir kukla olmaktan öteye geçemediklerini göstermeye yeter. Atilla İlhan'ın kişileri psikolojik gerçeklikten yoksundur. Bunun içinde yaşamazlar. Yazarın düşüncelerini nakletmekle yetinirler. Sonra o dil. Şunlar Atilla İlhan'dan bir iki örnek. Titrek gece ışığı, solgun yeşil bir baykuş gibi yumuşak ve saydam üstlerinden akıyordu. Sayfa 40. Akşam her deliğe uzanan kaygan ve kalın kollarıyla dev bir ahtapot gibi yukarıdan aşağıya iniyordu. Sayfa 144. Masal devlerini andıran iri iri bulutlar gecenin ne kadar yıldızı varsa koparıp hapır küpür yemişlerdir. Sayfa 148. Şu Suat'tan kolalı yakasının ipek kravatının üstünde paslı bir makas gibi asılı duran gülümsemesi. Sayfa 66. Şu da Halim'den şimşeğin dal kılıcı gecenin mor kadifeden perdesine bir çalınır çalınması ile paralayıp atardı. Sayfa 607. Ya da cırcır böcekleri Gediz toprağının üstüne yığılmış Ağustos mavisini zırıl zırıl oyar, delik deşik ederken. Sayfa 187. Atilla İlhan yeni deyimler de yaratıyor. Annesi yaşına göre mükemmel araba kullanıyor doğrusu. Yumuşak bir hayli, tecrübeli. Şöyle hafif bir dümen kırıyor. Sayfa 451. Evet, araba dümen kırıyor. Atilla İlhan'ın Bıçağın Ucu adlı kitabı romanlaşamamış toplumsal düşünceler yığını. Böyle olduktan sonra ne gerek var 526 sayfalık roman yazmaya? 50-60 sayfalık bir sosyolojik inceleme yetmez miydi? Büyük Gözaltı. Büyük Gözaltı'nın ilk özelliği bir solukta okunan romanlardan olması. Bunda Çetin Altan'ın yazar ustalığının payı elbette büyük. Ama yalnız ustalığa bağlanabilecek bir nitelikte değil bu. Daha 5-10 sayfa okur okumaz karşınızda alışılmadık bir içtenlikle kendini ortaya koyan, yalan söylemeyen, yapmacıktan uzak bir yazar bulunduğunu hissediyorsunuz. Bunların dışında genellikle biraz uzağından geçilen bir takım gerçekleri apaçık anlatmaktan çekinmeyen bir yazar. İster aile üzerine olsun, ister cinsellik üzerine olsun.